Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Dersimiz tarihteyiz. Video ve podcast dizimiz. Konuğum Profesör Baskın Orhan. Hoş geldin Baskın.
Hoş bulduk.
Evet, bu konuşma, sohbet 11 Eylül'de oluyor. Yarın 12 Eylül. 12 Eylül 2020. Tabii ki 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıl dönümünü idrak etmiş olacağız. 12 Eylül askeri darbesi öyle yabana atılacak bir dönüm noktası değil. Türkiye'nin düzeni yeniden dizayn edildi. Yeni bir mühendislik projesiyle yepyeni bir düzen iskeleti kuruldu anayasasıyla ve uygulamalarıyla. Bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız derken standart öyle 12 Eylül şuydu buydu değil. Bugünün Türkiye'si, 2020 Türkiye'sinin düzen inşasında, AKP'nin bugünkü durumunda, bugünkü kadrolaşmada, bütün bunların hakkında 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren generallerin döşediği taşların önemi nedir? 12 Eylül kısa deyişiyle 1980 günümüz Türkiye'sini nasıl hazırladı? Bunu konuşacağız. Evet, seni dinliyoruz Baskın. Nereden alalım istersen? Yani 12 Eylül darbesinin ne olduğunu aşağı yukarı herkes biliyor, sonuçlarını da biliyor ama orada bir düzen inşası var. O hala devam eden bir şey.
Şimdi efendim, olayları teorik olarak önce ele almak ve teorik bir çerçeveye yerleştirmek onları anlamaya çok yardımcı olur. Şöyle ki, Türkiye'de 1960, 1971, 1980 ve bir de 1997 gibi askeri darbeler yapıldı. Bu askeri darbelerin bu askeri darbeleri yapanlar çok temel bir kuralı bilmiyorlardı. O temel kural da şu: az gelişmiş ülkelerde iç dinamik tembeldir, çok yavaş gider. Bu nedenle bir yukarıdan devrimle iç dinamiğin çalışmasını tetiklemek gerekir. Yalnız bu yukarıdan devrim tek atımlık tüfektir. Eğer birden fazla atmaya kalkarsan namlu yüzüne patlar. Teorik çerçeve bu. Şimdi bunun uygulaması Türkiye'de yukarıdan devrim 1923'te yapıldı. Ondan sonra 60, 71, 80, 97 dedin miydi namlu yüzümüze patladı. 12 Eylül kostümlü provasının 12 Mart'ta yapıldığı bir mükemmel askeri darbedir. A'dan Z'ye. Ben ikisini de dolu dolu yaşadım. Onun için mukayeseyi rahat yapabiliyorum. Bu 12 Eylül olayının sonucunu şöyle söyleyebiliriz. İki tane temel sonucu var. Bir, Türkiye'nin başına Kürt meselesini çıkardı. İki, Türkiye'nin başına İslamcılık meselesini çıkardı. Ve bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesini sağladı. Şimdi bunları nasıl teker teker ele alalım.
Evet.
Nasıl Kürt meselesini ortaya çıkardı? PKK 1984'te yaptı hatırlarsan. Eruh ve Şemdinli baskınlarını. Bu PKK'nin ilk eylemidir. Ondan sonra çorap söküğü gibi gitti. 1984, 1980'den 4 yıl sonra. Ve 1980 12 Eylül darbesinin direkt sonucu. Çünkü Diyarbakır askeri cezaevinde makatlarına cop sokulan çocuklar bir şekilde çıkınca cezaevinden soluğu dağda aldılar. Bu kadar açık söylüyorum. Hiç bunun...
Sadece çocuklar değil tabii, siyasetçiler, Selahattin Elçi gibi Ahmet Türk gibi pek çok saygın Kürt lideri, önderi, figürü diyelim. Bundan da nasibini aldı tabii bu acılardan.
Şimdi bak, şöyle söyleyelim istersen. Türkiye'de Kürt meselesi tabii ki vardı. 1925'ten beri vardı. Şeyh Said isyanından beri vardı. Fakat bastırılmıştı. Ve 1950'lerin sonunda Kürt entelektüelleri, aydınları kendilerinin olan hakları istemeye koyuldular. Kürtçe konuşabilmek, yazabilmek ki Lozan'ın 39. maddesinde var bu. Onları içeri attılar. 49'lar davasında 1959 yılında. Ondan sonra da 60 yılında yapılan 27 Mayıs darbesi daha beter çöktü Kürtlerin üzerine. Fakat Kürtlerin silaha sarılmaları 12 Eylül darbesinin sonucudur. Ondan önce Kürt aydınları bu memlekette entegrasyon için, barış için çalıştılar. Ama onların çabaları sonuç vermedi.
Sol partisi içindeydiler.
Bastırıldı. PKK'nin doğduğu hastane Diyarbakır askeri cezaevidir. Bu kadar söyleyelim yeter.
Evet.
Şeye gelince 1983'te Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle sonuçlanan İslamcılık hareketine gelince. Daha önceki darbeler 27 Mayıs ve 12 Mart böyle değildi. 12 Eylül'de belki Kenan Evren'in bir amatör imam çocuğu olmasından kaynaklanan bir durumdur. Bilemiyoruz.
Bu arada izleyicilerimize, dinleyicilerimize belirtelim. Senin en meşhur kitaplarından bir tanesi Kenan Evren'in anılarıdır ya da hatıralarıdır.
Onu da evet, olur. Kenan Evren'in yazılmamış anıları. Yazılmış yani Kenan anıları. Evren'i ben avucumun içi gibi tanıyorum.
Evet.
Avucumun içi gibi. Psikolojisini A'dan Z'ye biliyorum. Onun için çok rahat konuşuyorum. Hiç burada sahte tevazuya gerek yok. Çok iyi tanıyorum.
İmam çocuğu bu, dedik.
Evet evet, amatör bir imamın çocuğu. Kendisi söylüyor, ben bunları uydurmuyorum. Kendisi, ben Kenan Evren'in bütün söylevlerini, demeçlerini, mülakatlarını, şusunu busunu satır satır okudum da yazdım o iki ciltlik kitabı.
Evet.
Neyse, devam edelim. Bu din İslamcılığı getirmesi bir kere her şeyden önce anayasaya, ilk ve orta öğretime zorunlu din derslerini koymasıyla başladı. Bunun adı sonradan din ve ahlak, din kültürü ve ahlak falan filan yapıldı ama burada öğretilen Hanefi, Sünni, İslam idi.
Bunun bu ne zaman oldu? Bu generallerin tasarrufu
1982 anayasası.
82 anayasasıyla geldi.
82
evet.
Anayasasına.
Bugün günümüzde çoğu insan unutmuş durumda. Yani bunu evet, generallerin eseri olduğunu, ürünü olduğunu.
Maalesef, maalesef. 82 anayasasında din derslerini, ilk ve orta seviyede din derslerini mecburi kıldılar. Ve Kenan Evren devamlı olarak, devamlı dolaşıyordu. Devamlı oluşuyordu. Evet. Bu İslamcılığı getirme meselesine gelince dedik işte anayasaya zorunlu din derslerini koydu ve bu Hanefi, Sünni, Müslüman dinini ve mezhebini öğretiyordu. Başka hiçbir şey değil. Din kültürüyle hiç ilgisi yok. Ayrıca Kenan Evren devamlı dolaşıyordu. Yani hiç oturmuyordu. Devamlı dolaşıyordu ve bayılıyordu nutuk atmaya. Bazı insanlar bayılıyor böyle nutuk atmaya. Orada referanslarını sürekli olarak din tarihinden veriyordu. İşte biz buraya geldik, Allah nasip etti, sizlere kavuştuk, Allah'ıma bin şükür gibilerden. Bu tabii ileride Recep Tayyip Erdoğan'da doğruğuna varacak bir üsluptur. Dolayısıyla 12 Eylül, Türkiye'nin başına Kürt meselesini ve İslamcılık meselesini getiren darbedir.
Evet.
Diğer yandan biraz ayrıntıya girmek gerekirse 12 Eylül bir rezaletin son perdesidir ve gülünçtür. Mesela Türkiye'de Türkçeden başka dilde yayın yapılamayacağını söyleyen bir 2932 sayılı kanun var. Türkçeden başka dillerde yayın. Burada Kürtçe dememek için, Kürtçe kelimesini telaffuz etmemek için ez cümle diyor ki kanun, Türkiye'de sadece Türkiye'nin tanıdığı ve birinci dili olan devletleri, şöyle bir daha alayım, keşke bunu yazsaydım. Yani bir yabancı dilin kullanılabilmesi için o yabancı dilin o ülkenin birinci dili olması gerekiyor. Ve Türkiye'nin o devleti tanımış olması gerekiyor. Şimdi dinleyenler şak diye bunun mantığını bulamayabilirler. Çünkü bu mantıksızlığın, daha doğrusu çarpık ve sapık mantığın önde giden bir örneği. Birinci dil derken o sırada Irak'ta ikinci dil Kürtçe. Birinci dil Arapça, ikinci dil Kürtçe. İkinci koşul, yani Türkiye'nin tanıması gerek, tanıdığı devletler diyor. Yarın öbür gün Allah korusun Irak'ta bir Kürt devleti kurulursa tabii ki Türk devleti onu tanımayacağı için Kürtçe yayınlarda Kürtçe kullanmak gene mümkün olmayacak. Oysa Lozan 39/4 diyor ki,
Lozan Anlaşması. Evet.
Lozan Barış Antlaşması 39/4 diyor ki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bak azınlıklar falan filan değil, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ticarette, açık toplantılarda, yayınlar, basın ve yayında istedikleri bir dili kullanabilirler ve buna karşı hiçbir kısıtlama getirilemez diyor. Ez cümle böyle.
Evet.
Yani bu 12 Eylül bu Lozan Barış Antlaşması'nı falan filan tanımadı. Ve günümüzde de Lozan Barış Antlaşması'nı tanımama eğilimleri ikide bir de temcit pilavı gibi gündeme getiriliyor. Neden? Çünkü Lozan Barış Antlaşması Türkiye'nin Batı blokuna girmesinin tapusudur.
Evet.
Bu kadar
bir basit. Anlamda da demiş oluyorsun ki yani bunun tohumları, yani bugün Lozan bu kadar kenarından köşesinden tırtıklanmaya başladıysa, ya didiklenmeye, bunun tohumlarını generaller, o junta attı diyorsun.
12 özellikle. Eylül attı. Şimdi rezalet derken bir çocuğu idam edebilmek için yaşını küçülttüler mahkeme kararıyla. Bu aslında daha önce de yapılmıştı. 1937-38'de Dersim'de Seyit Rıza'nın yaşını küçülttüler idam edebilmek için. Oğlunun da yaşını büyüttüler idam edebilmek için.
Evet.
Diktalar idam kurumuna bayılır. Hı hı. O kadar söyleyeyim. Daha fazla söylemeyeyim.
Evet.
Son olarak kendimden bir örnek vererek Türk yargısının o zaman ne durumda olduğunu ve bugün ne durumda olduğunu dile getirmek istiyorum. Çok acı. Ben 12 Eylül döneminde üniversiteden ve memuriyetten 3 kez atıldım. Bu ne demek biliyor musun? 3 kere görevi iade etti beni idare mahkemesi ve Danıştay demek.
Evet. Ya.
Sonra emekliliğim geldi ve emekli oldum üniversiteden ve memuriyetten. Bugün bu olmaz, bu mümkün değil. Yaklaşık 166 bin kişi atıldı ve bunlar mahkemelere başvuramıyorlar bile. Nereye başvuruyorlar? Dilekçe komisyonuna. Dilekçe komisyonu da 2006 yılından beri sallıyor bunu. 2006 ile 2020 arasında kaç yıl var? O zamandan beri sallıyor. Bunlar mahkemeye dahi başvuramıyorlar. Yani acı olan şey şu. Bu 12 Eylül'deki yargı bugünkü yargıdan 1000 kere daha özerkti ve adildi.
Denebilir diyorsun.
Denebilir değil, öyleydi.
Zaten
yargı çalışıyordu.
Şu anda kafaları kurcalaması gereken bir soru şu sanıyorum. 15 Temmuz askeri kalkışma teşebbüsü ardından hemen 4-5 gün sonra olağanüstü hal ilan edildi. İşte demin senin değindiğin KYK ya da KYK mağdurları da, kanun hükmünde kararname mağdurları da 100 binden fazla kişi, 200 bine yakın. Bundan etkilenenlerin bir parçası. Şu söylenebilir mi? 12 Eylülcülerin yapmaya çalışıp da yapamadığı bu muazzam siyasi ve yapısal mühendislik projesini olağanüstü halle, o halle 15 Temmuz sonrasında AKP hükümeti tamamlamaya çalıştı ve büyük ölçüde başardı denebilir mi?
Bak Yavuz, senin kelimelerle söylediğin şeyi ben sayılarla söyleyeyim. Aziz Nesin abimizin bir şeyi vardı. Nutuk Makinesi diye bir hikayesi ve aynı ismi taşıyan kitabı vardı. Ben 10 yaşında falan okudum Aziz Nesin'in o zamana kadar çıkmış bütün şeylerini ezbere bilirim. Ondan sonra da tanışmak şerefine de nail oldum uzun uzun. Orada bir nutuk makinesi vardır. Nutuk makinesi der ki her gittiği yerde sayıların şaşmaz diliyle konuşuyorum. Yahut da rakamların şaşmaz diliyle konuşuyorum. Ben de sana rakamları şaşmaz diliyle söyleyeyim. 12 Eylül'de Türkiye üniversitelerinden 77 kişi atıldı. 2006 darbe teşebbüsünden sonra 2016. Yaklaşık 6 bin
2016
kişi.
Demek istiyorsun. 2016. Efendim? 2016 demek istiyorsun.
Özür dilerim. 2016'da. Bazen 2000 yerine 1900 diyorum, eskimiş olduğumuzu gösteriyor. 2016 darbe teşebbüsünden sonra 12 Eylül'de 77 hoca atılmıştı. Yaklaşık 6 bin hocayı attılar. 77 nerede? 6 bin nerede?
Akademi
bu dünyası, mukayese yeter.
Akademi dünyasını zapturapt altına almaya çalışmıştı dönemin 12 Eylül rejimi. Yine olağanüstü halde sonra sürecinde de yine akademi dünyasının bu kez daha da kararlı bir şekilde zapturapt altına alınmaya çalışıldığını ve büyük ölçüde alındığını görüyoruz. Onun yanı sıra Diyanet'in güçlendirildiğini görüyoruz ki Diyanet de aynı zamanda bir Jacoben zihniyetin ürünü. Kurumlar anlamında 12 Eylül rejiminin işte ana aktörlerinin becermeye çalıştığı şeyler yine bu soru, yani kafalarda gezinmesi gereken, bugünlerde hayli başarılı bir uygulama sonucunda başarılmış gibi gözüküyor. Akademiya, Diyanet gibi kurumlar üzerinden baktığımızda.
Şimdi efendim, aynen senin dediğin gibi 12 Eylül askeri darbecileri üniversiteyi zapturapta almaya çalıştılar. Bugün üniversiteyi zapturapta almaya çalışmak diye bir şey yok. Üniversiteyi yıkarak bilimi ortadan kaldırmak ve onun yerine dini getirmek var. 12 Eylül askeri darbecileri Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Türkiye'nin en önemli kurumu yapmamışlardı, tam tersine. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı en az 10, şu anda sayı aklımda değil, bakanlık bütçesinden fazla bir bütçeye sahip ve başkanı kılıçla çıkıyor Ayasofya'nın minberine. Ve dikkat buyuralım, her yerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen yanında. sarığıyla.
Yani ne demek istiyoruz?
Daha ne diyeyim ya? 12 Eylül'ün yapmadığını şu anda Erdoğan rejimi yapıyor din bakımından.
Evet. Önemli bir nokta daha var. Artık sonuna geliyoruz sohbetimizin. Çünkü çok aslında çok yönü var bunun da ana hatlarıyla. En önemli 12 Eylül rejimi ürünlerinden bir tanesi %10 barajı. Meclise seçilme konusunda uygulamaya konan %10 barajı. Ve bu bir macun gibi yapışmış vaziyette Türkiye'deki siyaset sisteminin üzerine. Bunu değerlendirmeni istiyorum. Bugün de devam ediyor çünkü.
Bunun efendim şimdi bu seçim barajı koymanın bir mantığı vardır. Çünkü benim yaşımdakiler hatırlarlar. İtalya'da bir türlü hükümet kurulamıyordu. 20 tane parti, 18 tane parti hükümet kuramıyor. O zaman bir %3 barajı getirdiler. Böylece tabela partilerinin bir adamla girip de ondan sonra bin türlü iş yapmalarını mantıksız bir şeydi, engellediler. Türkiye %10 gibi inanılmaz yükseklikteki bir barajı tek bir sebep için koydu. Kürtleri parlamentoya sokmamak. Ya Mehmet Ağar ki mülkiye mezunudur. Mülkiye'den Mahir de çıkmıştır, Mehmet de çıkmıştır. Mülkiye'den her türlü adam
Mahir çıkmıştır. Mahir dediğim Mahir Çayan.
Evet. Mahir Çayan. Mehmet Ağar gibi bir kardeşi biz kalktı dedi ki dağdan ovaya indirelim bunları dedi. Ya bunu Mehmet Ağar söyledi. Bu insanlar ovadan dağa kışkışlamaya kalkıyorlar. Şimdi artık Türkiye'nin menfaati nerededir? Silahlı mücadelede midir? Silahlı mücadeleyi mecbur etmede midir? Yoksa milletin iradesinin gerçekleştiği yer denilen parlamentoda mı muhalefetin olması gerekir? Artık bunları her vatandaş rahatça karar verebilir.
%10 barajını getirdiler generaller ama baskın. Bir işe yaramadı. Sürekli olarak Kürtler allem edip kallem edip bir yolunu bulup mutlaka meclise girdiler. Girmeye de devam ediyorlar. Hatta 2015'te 80 milletvekiliyle birlikte girdiler ki zaten alt üst eden Erdoğan'ın dünyasını o oldu. Yani şimdi böyle bir genel bir soru soracağım. Bu soruyla tamamlayalım aslında daha fazla vaktini almak istemiyorum. Yani bunun aslında hiçbir işe yaramadığı %10 barajının anlaşılmış olması gereken bir gerçeklik. Fakat kimse bu %10 barajıyla ilgili yani bir konsensüs yaratıp şunu kaldıralım, düşürelim, kaldıralım değil de yani makul bir seviyeye düşürelim demiyor. Ayrıca bu soruya bağlantılı olarak hepsini cevaplayasın diye soruyorum. Bir anayasal çerçeve çizdi 12 Eylül rejiminin generalleri Türkiye'ye. Ki bu çerçevenin, çizilen çerçevenin bir deli gömleği olduğu konusunda çok net bir konsensüs, bir mutabakat da hasıl oldu Türkiye'de. Kimse, hiçbir siyasi, Demirel de dahil olmak üzere bu anayasayı bir türlü yani Türkiye'nin üstünden çekemedi şu ana kadar. 40 sene oldu ve hala Türkiye 12 Eylül anayasasıyla yönetiliyor. Denebilir ki işte şu yapıldı, reform edildi falan, yamalı bohçaya döndü denebilir ama anayasanın bir giriş bölümü var. Türk milliyetçiliğinin ilk defa bu kadar göze sokarcasına işte metne sokulması meselesi var vesaire var. Şu var, bu var. Neden %10 barajı kaldırılmıyor? Neden yine başa gelelim? Anayasa niye değiştirilemiyor? 40 sene oldu.
Çünkü temelde milliyetçi olan egemen unsurlar değişmiyor. Şimdi o kadar çok soruları üst üste sordun ki ilk başa gitmek lazım. Sen dedin ki bir işe yaramıyor. Evet, hiçbir işe yaramaz çünkü tabiatı zorlayamazsın. Mesela kalkıp da kuru dere yatağına ev yapamazsın. Orası kuru değil, orası dere yatağı. Yağmur biraz fazla yağdığı zaman orası kuru dere yatağı değil, dere yatağı olur. Anlatabiliyor muyum? Tabiatı fazla zorlayamazsın. Tabiat tabii ki sadece ormanlardan ve akarsulardan ibaret değil. Siyasetin tabiatını da daha fazla zorlayamaz.
Generaller dere yatağını yaptılar yani bu anayasayı, 12 Eylül Anayasası'nı. Habire üstünden sel geçiyor.
Bir kuru dere yatağı yaptılar, şimdi Recep Tayyip Erdoğan dolduruyor ona. Şimdi bu şey Kürtlerin zorlayarak gelmesi Allah'ın emri. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 20 milyon Kürt var. Bunların 20 milyonu da ben Kürdüm demiyor. Bazıları asimile. Fakat çok büyük bir kısmı ben Türkiye'li bir Kürt'üm diyor. Ben bu ülkede bir Kürt kökenli vatandaş olarak yaşamak istiyorum diyor. Ben Türkiye'liyim diyor. Bunu anlamak da istemiyorlar, buna izin vermek de istemiyorlar. Çünkü Türkiye'li kelimesi gündeme geldiği zaman en yukarıda o ilahi Türk üst kimliği var ya, o insan seviyesine inmiş oluyor. O mukaddesliğini kaybediyor. Olay bundan ibaret. İşte Türkiye'li olmamak için Türk üst kimliğini muhafaza etmek için mücadele eden zümreler, egemen zümreler Türkiye'yi bölmeye götürüyorlar. Sen biraz önce bir sürü şey arka arkaya sıraladın ya, şimdi onları ayıklamaya çalışıyorum. Bir daha yapma böyle ya.
Peki, olur.
Teker teker sor şunları.
Peki. %10'u konuştuk. Yani
dur bir saniye hatırladım. Bir saniye. Tamam. Dedin ki hiçbir işe yaramadı bu dedin değil mi?
Evet.
Biliyor musun ki bir işe yaradı? Kürtleri Türkiye'ye yabancılaştırmaya yaradı. Ya. Kürtleri Türkiye'ye yabancılaştırıyor bu yaklaşım. Çünkü Kürtler kendilerinin olan memleketin millet meclisine girmekte zorlanıyorlar. Şimdi iki tane kanun geliyor, bekle. Bir tanesi bugün patlak verdi. Seçim kanunu. Bunun hemen arkasından bir tane daha patlak verecek, onu bekleyelim. O da siyasi
partiler kanunu.
Seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değiştirerek bu sürdürülemez düzeni biraz daha sürdürmeye çalışacaklar ve Türkiye'ye çok büyük kötülük yapacaklar. Biz bu kötülükleri düzeltiriz. Zamanla düzelecek bunlar. Kimse moralini bozmasın. Çünkü bu düzen sürdürülebilir bir düzen değil. Fakat durmadan şekil bire geliyoruz. Korkunç zaman kaybediyoruz. 1927 Mart, pardon 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, bir de 2003'te Erdoğan'ın gelmesi ve yaklaşık 2011'den sonra bambaşka bir hal alması, bu konuda daha fazla nitelemek istemiyorum anlayanlar, Türkiye'yi çok kötü duruma getirdi.
Evet.
Durum budur.
Sorduğum sorudaki bir parça kaldı. Onu da yanıtını rica edeyim. Ondan sonra tamamlayalım. Neden bu siyaset sınıfı, işte merkez sağıyla, CHP'siyle, şu suyla, bu suyla Türkiye'yi genel mutabakata göre bir deli gömleği gibi dar bir yerde tutan bu anayasayı değiştirip yerine doğru dürüst bir demokratik anayasa getiremiyor? 40 yıl oldu.
Onun cevabını satırlar arasında verdim. O yukarıdaki mukaddes Türk üst kimliği var ya, milliyetçilik onu değiştirmek istemiyor. Onu Türkiye'li yapmak istemiyor. Onu soy ve din temeline oturan Türk olarak korumak istiyor da ondan. Bunu dinleyenler soyu anladık ama dini anlamadık diyebilirler.
Evet.
Anlasınlar. Çünkü Türkiye'de Müslüman olmayan Türk sayılmaz. Gayrimüslimler Türk sayılmaz. Bir düşünsünler. Biz mesela Rumlara, Ermenilere vatandaş deriz. Nedir o vatandaş? Gayrimüslim vatandaşın kısaltılmışıdır. Hmm. Ya. Dolayısıyla o milliyetçi zihniyet yok mu, o milliyetçi kafa? Onun için bu 82 anayasası denilen o dar çelikten mengeneyi değiştirmeye bir türlü razı olmuyor ve buna CHP de dahil.
Yani anlattıklarından sonuç olarak bu çıkış hayli zor gözüküyor şu anki konjonktürde Türkiye'de. Yani normalleşmeye, demokratikleşmeye, hukukun üstünlüğü anlayışına gidişat hayli engelli ya da bir
mayın. Zor gözüküyor ama işin esas zorluğunu idrak ettik, yaşadık. O da tek adam yönetimidir. Türkiye tek adam yönetimini yaşadı, yaşıyor ama aynı zamanda aşılanıyor. Aşı çok önemli şu korona günlerinde.
Evet.
Türkiye tek adam yönetimine karşı aşılanıyor. Biz zamanında çok duyduk. Ah, şu İslam bir gelse, şu İslam bir gelse her şey otomatikman hallolacak lafını çok duyduk. Ha, bunun tersini de duyduk. Ah, bir sosyalizm gelse her şey otomatik olarak parmak şıklatır gibi hallolacak dedik zamanında. Ama büyük kitleler ah, İslam bir gelse, iktidara bir gelse her şey otomatik olarak düzelecek. Ha, şimdi gördük işte. Türko-İslam tek adam yönetimi iktidara geldiği zaman ne oluyor? Bu Türkiye için en büyük hayırdır. Aşıdır.
Bu tecrübe, yaşanan tecrübe demek istiyorsun.
Evet. Fiilen yaşadık çünkü biz bunu. Ah, ahla olmadı bu iş. Yaşadık, yaşıyoruz.
Evet, Türkiye'nin düzenini, özlemlerini alt üst eden 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıl dönümünde yine 2020 Türkiye'sinin manzarası. O günlerin bugüne getirdiği, attığı tohumlar ve bugüne gelen, hala etkili olan kuvvetli serpintileri. Bunları konuştuk Profesör Baskın Oran'la. Baskın, teşekkür ederim bu tarih değerlendirmesi ve
perspektif. Tohumlar ağaç oldu. Ağaç Yavuz.
Evet.
Kolay gelsin.
Peki, çok teşekkürler tekrar. Efendim, ekran görüşmek üzere.
Ve şunu da ilave edeyim. İki gün önce gazetede çok ilginç bir botanik haberi vardı. Ciddi bilimsel araştırmalara göre çabuk büyüyen ağaçlar çabuk ölüyormuş. Fazla evet. hızlı büyüyen ağaçlar.
Evet.
Mesela çınar çok yavaş büyür. Hadi kolay gelsin.
Peki, bu metaforlarla noktalayalım sohbetimizi tekrar. Efendim, tekrar görüşmek üzere. Dersimiz tarihten ayrılıyoruz. Herkese iyi günler dilerim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.